Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini 1945'ten itibaren çok partili siyasi hayata dönüşü ve demokrasiye tam anlamıyla geçiş tarihi olan 14 Mayıs 1950'yi ve Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını nihayet 27 Mayıs darbesiyle başlayan yeni dönemi, darbeler dönemini, vesayet dönemini konuşuyoruz. 1966 yılına kadar geldik ama bu programda bir adım duracağız ve 6 yıl geriye 27 Mayıs'la başlayan sürece döneceğiz. 27 Mayıs'la başlayan sürecin sonunda 61 yılının 16 Eylül'ünde Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, Demokrat Parti'nin iki önemli bakanı idam edilecekler. Adnan Menderes ertesi gün 17 Eylül'de idam edilecek. Çünkü Yassıada yargılamaları olarak bilinen davaların sonucunda Yüksek Adalet Divanı diye adlandırılan bu darbe yargılamalarının sonucunda idam cezaları çıkıyor 15 Eylül'de ve bu verilen idam cezaları içerisinden 3 kişinin idamı hemen Milli Birlik Komitesi tarafından onaylanıyor ve birer gün arayla gerçekleşiyor. Malum aslında Menderes de 16 Eylül'de belki idam edilecek ama bir sağlık sorunu dolayısıyla erteleniyor veya başka bir iddiada tepkileri görmek için ertesi gün idam ediliyor. 27 Mayıs darbesinden sonra 12 Haziran 1960'ta benimsenen, daha doğrusu Milli Birlik Komitesi tarafından ilan edilen geçici anayasayla eski iktidar mensuplarını yargılamak üzere üyeleri Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Milli Birlik Komitesi tarafından atanan Yüksek Adalet Divanı adıyla olağanüstü bir mahkeme. Yüksek Adalet Divanı'nın başkanı, 8 asil, 6 yedek üyesi, başsavcısı, 5 başsavcı yardımcısı 1960 Ekim'i başında Milli Birlik Komitesi tarafından belirleniyor. Milli Birlik Komitesi 6 Ekim 1960'ta Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Salim Başoğlu mahkeme başkanlığına, Yüksek Soruşturma Kurulu üyesi Altay Ömer Egeseli de başsavcılığa getiriyor. Bu iki isim Yassıada yargılamalarının isimler olarak tarihe geçiyor. Duruşmalara 14 Ekim 1960'ta Yassıada'da başlanıyor ve karar 11 ay 1 gün sonra 15 Eylül 1961'de açıklanıyor. Bu süre içerisinde Bayar, Menderes, Bakanlar Kurulu üyeleri, Demokrat Parti milletvekilleri, eski Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'un da aralarında bulunduğu toplam 592 sanık, İçlerinde valiler, yüksek bürokratlar da var, başbakanlık müsteşarı gibi. Bazı belediye başkanları var, yine Demokrat Partili olan 592 sanık hakkında 19 ayrı dava açılıyor. Başsavcı bu davalarda 228 sanık hakkında idam cezası istiyor. Toplam 202 oturum yapılıyor, 1000'in üzerinde tanık dinleniyor. Yassıada Adalet Divanı, Celal Bayar, Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın oy birliğiyle 11 sanığı da oy çokluğuyla ölüm cezasına çarptırıyor. Oy çokluğuyla ölüm cezasına çarptıranlar da eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan, eski Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, Baha Akşit, Bahadır Dülger, Zekai Er Aratman, Agah Erozan, Emin Kalafat, Osman Kavrakoğlu, İbrahim Kirazoğlu, Nusret Kirişçioğlu ve Ahmet Hamdi Sancar. Demokrat Parti'nin önde gelenlerinden 31 sanık ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. 418 sanığa 6 ayla 20 yıl arasında değişen hapis cezaları veriliyor. 123 sanık beraat ediyor. 5 sanık hakkında dava düşüyor. Tabi bu arada cezaevinde yapılan işkenceler sonucunda yani iç kanama dolayısıyla veya hastalanarak ölenler de oluyor. Bunların da ifade edelim. Çünkü bu yasada yargılamaları aynı zamanda bu duruşmalar dışında ciddi bir eziyet ve işkencenin gerçekleştiği bir dönem. Yani Başbakan Menderes başta olmak üzere birçok isime çok kötü muameleler gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi bunlar ciddi anlamda bir eziyete, daha sonra devam edecek hastalıklara yol açıyor. İşte Tevfik İleri gibi, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri gibi isimler bu eziyetlerin sonucunda yakalandıkları hastalıkla vefat ediyorlar. ...19 dava var. Bu davaların zaten adlarını hatırlamak dahi buradaki yargılamalardaki tuhaflıkları ortaya koyuyor. Bir köpek davası, 2 6-7 Eylül olayları davası ki bu 1955'te gerçekleşmiş olayların 27 Mayıs'a taşınması. 3 bebek davası, hani bunu söylemek lazım, işte Adnan Menderes'in gayrimeşru bir çocuğu olduğu ve bunu bebekken öldürdüğü iddiası. Bu davadan beraat ediyor. Bütün bu davaların bir amacı da ceza vermenin yanı sıra kamuoyunda seçmen nezdinde Demokrat partileri küçük düşürmek, haklarında şaibe oluşturmak ve kamuoyu desteğini sona erdirmek. 4 Winilex şirketi davası, 5 dolandırıcılık davası. Bunu da aslında biraz açalım. Eski bakanlardan Hayrettin Erkmen ve Zeyyat Mandelinci Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptıkları geziden artan dövizleri geri vermemek suçuyla. Dikkat buyurun. Geri vermemek suçuyla yargılanıyor. Bu davadan da beraat ediyorlar. Arsa davası 6, 7 Ali İper davası, 8 Değirmen davası, 9 Barbara davası. Yani bu da bir yine iki bakanın yabancı mürebbiye hizmetçi kullanırken yine dövizle ilgili bir takım iddialar. 10 örtülü ödenek davası. Mesela bu da çok tuhaf bir dava. Başbakan ve başbakanlık müsteşarı yargılanıyor. Halbuki örtülü ödenek zaten başbakanın inisiyatifinde kullanılan bir imkan. Bu da yargı konusu oluyor. 11 radyo davası. Radyo davası da hükümetin radyoda kendi propagandasını yaptığı iddiasına dayanıyor. 12 Topkapı olayları davası, 13 Çanakkale olayı davası, 14 Kayseri olayı davası. Bunların hepsi muhalefeti engellemek iddiası ile ilgili. 15 Demokrat İzmir davası, 16 üniversite olayları davası, 17 istimlak davası. Bu da enteresan mesela. Menderes ve 9 eski devlet memuru İstanbul'da gerçekleştirilen istimlakların parasının tam olarak ödenmemesi iddiasıyla yargılanıyor. Yani şahsi bir şey değil. Rahmetli Menderes iktidara gelir gelmez İstanbul'da büyük bir imar faaliyetine başlıyor. İşte bugünkü mesela Vatan Caddesi gibi büyük caddeler açıyor. Bu caddeleri açarken bazı yerlerde kamulaştırma, istimlak söz konusu oluyor. Bunu yargı konusu haline getiriyorlar senelerce sonra. 18 Vatan Cephesi davası. Bu da enteresan. Mesela bugün sosyal medyada diyelim bir partiyi, A partisini destekleyen ya da A siyasetçisi, B siyasetçisini destekleyen bir fan grubunun olduğunu düşünün. Bu nasıl bir dava konusu olabiliyorsa bu da Vatan Cephesi adıyla Demokrat Parti'yi destekleyenler bir dava konusu oluyor. 19 Anayasa İhlal davası. Bu da mesela çok enteresan çünkü darbeciler kendileri zaten darbeyle anayasayı ihlal etmiş durumdalar ama Demokrat Parti'ye anayasayı ihlal suçunu atfediyorlar. Evet, Yüksek Adalet Divanı'nın kararlarının açıklanmasından sonra Milli Birlik Komitesi Menderes, Zorlu Polatkan hakkında oy birliğiyle alınan idam kararını onaylıyor. 65 yaşını geçmiş olan Bayar ile oy çokluğuyla ölüm cezasına çarptırılan öteki 11 sanığın cezaları ömür boyu hapse dönüştürülüyor. Zorlu Polatkan 16 Eylül'de intihara kalkıştığı iddia edilen Menderes bir gün sonra 17 Eylül'de idam ediliyor. Bu kararlar, yasa da kararları daha sonraki tarihte çok tartışılacak. Nitekim biz bu 66 yılına kadar anlatırken gündemde hep af meselesinin olduğunu, af tartışmalarının olduğunu burada sizlere ifade ettik daha önceki programlarda. Hapis cezalarına çaptıranlar çeşitli af yasalarıyla ceza sürelerini tamamlamasıyla serbest kalıyorlar. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın cenazeleri ancak Eylül 1990'da devlet töreniyle İmralı'dan alınıp İstanbul'da yapılan bir anıt mezara naklediliyor. Bu dönemden itibaren de resmi anma törenleri gerçekleşiyor. Bu davaların, bu yargılamaların gerçekten bizim siyasi tarihimize, demokrasi tarihimize, hukuk tarihimize karar birer leke olarak geçtiğini ifade etmek durumundayız. Şimdi o kadar dramatik şeyler oluyor ki mesela idam cezaları gerçekleştiriliyor ve idam cezaları gerçekleştirildikten sonra idam edilen kişilerin yani Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun ailesinden İdam masrafları talep ediliyor. Yani idamda kullanılan ipin vesairenin masrafları bu ailelerden talep ediliyor. Yani şurada şöyle bir düşünün değerli dinleyiciler. Yani idam edilmiş, yakınını alıyor insanlar. İşte ertesi gün kapı çalıyor. Kapıda resmi görevliler var. Ve size idamın gerçekleşmesindeki masrafın ne kadar olduğunu ve bunu ödemeniz gerektiğini söyleyen resmi görevliler geliyor. Gerçekten anlaşılması, kabul edilmesi imkansız şeyler, tahammülü çok zor şeyler. Bu dönem Türk siyasi tarihine, demokrasi tarihine dediğimiz gibi kara bir leke olarak geçiyor. Rahmetli Süleyman Demirel mesela şöyle ifade ederdi. Düşünün, başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz ve karşınızda devamlı İdam edilmiş Menderes'in görüntüsü var. Yani her yaptığınız işte size yönelik her tenkitte bu idam cezasını hatırlıyorsunuz ve hatırlatıyorlar. Bunun siyaset yapmayı, işte başbakanlık yapmayı ne kadar zorlaştırdığı çok açık. Tabiatıyla bu Menderes'in alelacele idam edilmesi zaten onu takiben de işte seçimler olacak. Ekim ayında da hatta seçimler olacak. Bir korkudan kaynaklanıyor. Çünkü bahsettiğimiz bu davalara, darbe öncesinden itibaren başlayan karalamalara, kampanyalara rağmen halkın, seçmenin Menderes'e, Demokrat Partililere yönelik iddialara inanmadığını fark ediyorlar. Ve seçmenin, seçmenle beraber o istikamette siyaset yapanların iradesini kırmak, ümidini kırmak arzusundalar. Böylece de seçim sonuçlarını da etkilemek istiyorlar. Yani Eylül ayında yapılan idamla beraber Ekim'deki seçimlerin de sonuçlarını etkilemek istiyorlar. Ne yazık ki bu idamlar gerçekleşiyor ve bu idamlar milletin vicdanında derin yaralar açıyor. Daha sonraki siyasete girmek isteyenlerin önünde de, siyaset yapanların önünde de bir ciddi reaksiyona, ciddi bir tahribata yol açıyor. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Siyasetçilerin birbirine güvenini de olumsuz manada etkiliyor. Bu 60'lı yıllardaki bu güvensizlik ortamında bu idamların büyük rolü var. Çünkü tartışmayı siyasi mecranın, medeni, demokratik, hukuki mecranın dışına, hani zaten darbeler taşımıştı ama bunu daha da vahşi bir mecraya taşıma iradesini ortaya koyuyor. Nitekim bu iradenin zaman zaman yeni cuntacılık veya darbe teşebbüsleriyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Ancak bu kadar zaman geçtikten sonra, 61 yıl geçtikten sonra ciddi anlamda bu darbeyi, bu yargılamayı yapanların, onlarla işbirliği yapanların, onları tahrik edenlerin veya onları savunanların bugün çok zor durumda olduklarını, bu sicille anıldıklarını, kaydetmek lazım. Haftaya 1966 yılını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. İyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.